Efendim Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün Altın Onluk Dergisi'nin Mart 2004 sayısından ölüm üzerine bir yazıyı paylaşacağız. Profesör Doktor Yaşar Kandemir'in kaleme aldığı "Ölümle Dost Olmak" başlıklı yazıyı sunuyoruz. Bir zamanlar dünyadan haberimiz yoktu. Hayatı ve ölümü bilmiyorduk. Rabbimiz bize can verdi, dünyaya gönderdi. Bir gün gelecek, hayata veda edeceğiz. Sevdiğimiz, gönül verdiğimiz şeyleri geride bırakıp asıl yurdumuzun, yuvamızın ışığı olan kabre gireceğiz. Ve bir gün gelecek, yeniden dirileceğiz. Cenab-ı Mevla'nın huzurunda dizileceğiz. Dünyada yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Sonra da güzelliklerle dolu sonsuz bir hayatı yaşayacağız inşallah. Bizim kaderimiz bu ve ölüm bu kadar tabii. Tıpkı yeni bir elbise giyerek bir dostun düğününe gitmek gibi hoş bir yolculuk. Yıllar önce bu köşede "Toprağın Altı Var" diye bir yazı okumuştunuz. Hayata veda etmek üzere olan müminin yanına, yüzleri güneş gibi parlayan meleklerin cennet kefeniyle, cennet kokularıyla geldiklerini ve ona "Ey güzel can, Allah'ın affına ve rızasına kavuşmak üzere artık çık" dediklerini, sonra da onun testinin ağzından sızan bir damlacık su gibi akıveren ruhunu alıp Cenab-ı Mevla'nın huzuruna götürdüklerini, alemlerin Rabbinin de meleklere "bu kulumu cennetin en yüce yerine kaydedin" buyurduğunu bir hadisi şeriften öğrenmiştiniz. Böyle güzel bir ölüme nail olabilmenin iki şartı var. Biri Müslümanca yaşamak, diğeri Müslüman olarak can vermek. Gerçekten de bir mümin için ölüm korkulacak, nefret edilecek bir şey değildir. Hatta o, kimileri için yolu hasretle beklenen bir sevgilidir. Tıpkı uçak gibi bir binektir. Zaten bizi dört bir yandan kuşatmıştır. Sonra da ruhumuzu kucağına alıp ebedi yurdumuza ve orada bizi bekleyen ilahi nimetlere götürecektir. Kendisiyle bu kadar içli dışlı olduğumuza göre, ona alışmak, ona ısınmak, onunla dost olmak varken ölümden korkmanın ne anlamı vardır? Ölümden müminler değil, korkması gerekenler korkmalıdır. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir hadisi, ölümden kimin korkması gerektiğini anlatmaktadır. Allah'ın buyruklarından yüz çevirenler için dünya, kısa da olsa eşi bulunmaz bir cennettir. Çünkü ölümle birlikte onları sonu gelmeyen bir berbat hayat beklemektedir. Mümin ne kadar rahat ve huzurlu da olsa, ahirette onu bekleyen eşsiz güzellikler yanında dünya hayatı adeta bir zindan, bir hapishanedir. Peygamber Efendimiz dünyanın kısalığını, ahiretin sonsuzluğunu pek nefis bir şekilde anlatmış, ahiret hayatını denize, dünya hayatını da o denize daldırılıp çıkarılan parmaktaki suya benzetmiştir. Aklı olan kimse bir damla suyu koca bir denize tercih eder mi? Kendini bir damlacık kirli sudan koparıp kocaman bir denize götüren ölümden nefret eder mi? Evet, mümin için ölüm güzeldir. Her zaman hatırlanacak bir dosttur. Rehberimiz Efendimiz, en akıllı, en uzak görüşlü, insanın ölümü en çok hatırlayan, ölümden sonraki hayata hazırlanan kimse olduğunu söylüyor. Allah'tan gereği gibi haya eden kimsenin öleceğini, çürüyüp yok olacağını unutmaması gerektiğini belirtiyor. Çünkü kabirde her sabah ve akşam cennetlik olana, cennette onu bekleyen güzel hayatı, cehennemlik olana, cehennemde onu bekleyen korkunç mekanı gösterilecek ve işte kıyamet gününde gideceğin yer burası denilecektir. O zaman iyi kimseler için kabir bir güzellik sergisi, kötüler için de ıstırap ve pişmanlık köşesi olacaktır. Hal böyle olunca Cenab-ı Mevla'dan bize cenneti nasip etmesini niyaz etmeli, Allah'ım bizi cehennem azabından koru diye dua etmeliyiz. Efendimizin tavsiye buyurduğu üzere zevkleri bıçak gibi kesen ölümü her fırsatta anmalı, onu benimsemeli, onunla dost olmalı ve kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe haline getirmeye çalışmalıyız. İnsan kıldığı namaza, tuttuğu oruca kesinlikle güvenmemeli. Bunların kendisini kurtaracağını sanmamalıdır. Allah'a kulluk ederken, ibadetlerini kusursuz yapmaya çalışırken, bunun zaten kulluk görevi olduğunu unutmamalıdır. Asla ve asla ibadetleri sayesinde değil, Allah'ın rahmeti ve merhameti sayesinde kurtulacağını bilmelidir. Müslümanın unutmaması gereken bir şey de Allah'ın azabının çetin olduğudur. Sevgili Peygamberimizin anlattığı külü savrulan adam kıssasını hatırlamanın şimdi tam zamanıdır. Hani vaktiyle çok zengin bir adam varmış. Öleceğini anlayınca çocuklarını başına toplamış. Yavrularım demiş. Söyleyin bakalım ben size karşı nasıl bir babaydım? Sen babaların en iyisiydin demiş çocuklara. Öyleyse size bir vasiyetim var diye sözüne devam etmiş adam. Ya bu vasiyetimi tutarsınız veya sizi mirasımdan mahrum ederim. Ben hayatımda hiç iyilik yapmadım. Bu yüzden Allah bana azap edebilir. Öldüğüm zaman cesedimi yakınız. Sonra benden geriye kalan parçaları iyice ezip kül haline getiriniz. Rüzgarlı bir günde külümü savurunuz. Belki o zaman Allah'ın azabından kurtulabilirim. Çocukları ona dediklerini aynen yapacaklarına dair söz vermiş ve sözlerini tutmuşlar. Allah Teala o adamın toz haline gelmiş bedenine yeniden can vermiş ve ona neden böyle davrandığını sormuş. Adam, senin azabından korktuğum için öyle yaptım ya Rabbi demiş. Cenab-ı Hak da onu azabından korktuğu için bağışlamış. Demek ki vücudunun toz zerreleri haline gelmesi ve külünün göğe savrulması bile insanı hesap vermekten kurtaramıyor. Öyleyse ölümden değil, kabir hayatından başlamak üzere ahiret hayatında başımıza gelecek sıkıntılardan, kısacası Allah'ın gazabından ve azabından korkmak icap ediyor. Ölümün bir son değil, sonsuz hayata açılan bir kapı olduğunu unutmamak gerekiyor. Ben mutlaka cennete gideceğim demek yanlış olduğu gibi, benim yerim cehennem diye ümitsizliğe düşmek de yanlıştır. Cennette Allah'ın, cehennemde. Cenneti hak edeni cennete, cehennemi hak edeni cehenneme gönderecektir. Bu sebeple insan Allah'ın hem azabından korkmalı hem de merhametini ümit etmelidir. Şunu da hiçbir zaman unutmamalıdır. Allah Teala bizim kendisi hakkındaki düşüncemize değer veriyor ve ben kulumun beni düşündüğü gibiyim buyuruyor. Yani kulum kendisine iyi davranacağıma, onu rahmetimle kuşatacağıma, vaat ettiğim güzellikleri kendisine vereceğime gönülden inanıyorsa o umduğunu bulacaktır diyor. Bizden kendisi hakkında işte bu şekilde hüsnü zan etmemizi istiyor. Öyleyse biz yüce Rabbimizin bize lütufkar davranacağını, ölümün bizi o eşsiz lütuflara kavuşturacağını düşünmeli, ölümü sevmeli ve ölümle dost olmaya bakmalıyız. Profesör Doktor Yaşar Kandemir'in kaleme aldığı Ölümle Dost Olmak başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyiciler. İlk olarak bu yazı Altınoluk Dergisi'nin Mart 2004 sayısında yayımlanmıştı. Sizinle bir kez daha paylaşmış olduk değerli dinleyiciler. Ve şimdi de Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2004 sayısından Mustafa Atalar imzalı Ali Yakup Hoca'ya göre Zengin Tesbihatı başlıklı yazıyı aktaracağız. Hocam geçenlerde ben bir yere intisap ettim. Bana ders olarak bu tesbihatı verdiler. Siz ne dersiniz? Buna devam edeyim mi? Yoksa sizin bana başka bir tavsiyeniz olabilir mi? Diye sordu. Hoca kağıda dikkatlice göz gezdirdikten sonra güzel azizim, arada bir bu tesbihatı ben de yapayım. Allah'ı anmak, onu tesbih etmek, onun yüceliğini hatırlamak, emir ve yasaklarını öğrenip yerine getirmek güzel. Sevaplı, hayırlı işlerdendir, dedi. Hoca daha sözünü bitirirken, soru sahibinin yakın çevresinden olduğu anlaşılan bir arkadaşı hemen araya girdi. Üstad, beyefendiyi tanımadınız galiba. Hayır azizim, tanıyamadım. Yoksa tanımam mı gerekirdi? Daha önce bir yerde görüşmüş müydük? Hayır ama hocam, beyefendiyi herkes tanır. Kendileri İslam dünyasının en tanınmış, en önemli iş adamlarından birisidir. Çok büyük şirketlerin, fabrikaların, holdinglerin sahibidir. Ya, öyle mi? Allah mübarek etsin. Kusura bakmayın. Ben kendi halinde, kendi dünyasında yaşayan biriyim. Pek iş dünyasından tanıdığım da yoktur. Ama eğer öyleyse azizim, size yanlış tesbihat vermişler. Bu tesbihat, benim gibi fazla dünyalı, malı mülkü bulunmayanlar için uygundur. Ama sizin için uygun değil. Size başka tesbihat verilmesi lazımdı. Bu tesbihatın hemen değiştirilmesi gerekir. Büyük iş adamı diye takdim edilen zat, bu sözler karşısında çok şaşırmış, adeta afallamıştı. Ama üstad nasıl olur? Bana bu tesbihatın çok faziletli olduğunu, bunu okuyanın Allah yolunda dünyalar dolusu altın harcayandan daha çok sevap kazanacağını söylediler, diye ekledi. Herhalde malınızdan mülkünüzden hiçbir şey harcamadan, bir iki tesbihat da harcamış sayılıp, bedavadan cenneti kazanmak sizin de işinize gelmiş olmalı değil mi? Ama üstadım, aması maması yok azizim. Bu düşünce çok yanlış. Her nimetin şükrü kendi cinsiyle ödenir. Mal sahibi malının, ilim sahibi ilminin şükrünü, sırf Allah'ın rızasını gözeterek kendi cinsiyle ödemek zorundadır. Mal, mülk, servet, saman sahibi bir kimse, o çok sevdiği malından Allah yolunda harcamadıkça asla iyi bir Müslüman olamaz. Malının şükrünü yerine getiremez. O ahiret evini, Allah'ın rızasını, cennetini başka bir şeyle değil, yine bunlardan, yani aynı cinsten yaptığı fedakarlıklarıyla bulabilir. Şimdi çok görüyorum, adam dünyayı toplamış, malının, mülkünün, servetinin haddi hesabı yok. Servetinden Allah yolunda, İslam'a ve Müslümanlara hizmette, hayır hasenat, kalıcı izler ve eserler, sadakayı cariye bırakmak için bir kuruş bile harcamıyor. Sonra aslında pek de inanmadığı ama ne olur ne olmaz ya bir de varsa düşüncesiyle ahireti de elini cebine atmadan garanti altına almak, bedavadan cenneti kapmak uyanıklığına kaçıyor. Gidip bir yere intisap ediyor. Güya böylece başını hafif yana ve öne eğip, gözünü kapatarak ve şehadet parmağıyla orta parmağını tesbih çeker gibi hareket ettirerek çabuk çabuk sup sup sup sup sup cenneti de kazanacak. Yok azizim, böyle bedava cennet. Zenginin tesbihi böyle tesbih çeker gibi yaparak içeriye kendine doğru değil, baş parmağını ve şehadet parmağını para sayar gibi hızlı hızlı birbirine sürterek işte böyle dışarıya doğru alarak değil, vererek olacak. Harcanması gereken yerlere bol bol harcayacak. İnfak edilmesi gereken yerlere seve seve infak edecek. Yoksa kazandığını zannettikçe kaybeder. Başka hiçbir şey ve hiç kimse de onu kurtaramaz. Yeri ve zamanı geldiğinde infakta asla cimrilik etmeyecek, duraksamayacak, sonraya tehir etmeyecek. Çünkü zamanında yapılmayan işin pek bir anlamı ve faydası olmaz. Bugün az bir fedakarlıkla başarılabilecek bir işin üstesinden gelmeye, yarın çok büyük bir fedakarlıklar bile yetmeyebilir. İnfak, yani Allah yolunda harcamayla ilgili emirler, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın en çok tekrarlanan emirlerinin başında gelir. Hocam, öncelikle nerelere ve nasıl harcayalım, infak edelim? Azizim, aslında o kadar çok harcama yapılması gereken işler, yerler ve alanlar var ki saymakla bitmez. Ama ben hayatım boyunca okuyup okutmakla meşgul olduğum için tabiatıyla önce aklıma ilim sahası geliyor. Mesela ilmi çalışmaları destekleyin. Her alanda inceleme, araştırma, geliştirme enstitüleri, eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı müesseseler, vakıflar kurun. Toplumumuzdaki kabiliyetli gençlere eğitim, iş ve meslek kazandırın. Ben hangi birini sayayım? Biraz önce batıdaki özel ve tüzel kişilerin, şirket ve vakıfların şarkiyat etütleri için nasıl oluk oluk paralar akıttıklarını konuştuk. Asırlardan beri ilme, ilmi çalışmalara, araştırma ve incelemelere, Allah'ın tabiatla ilgili kanunlarını öğrenip onlardan yararlanarak hayatı bize kolaylaştıracak, bizi başkalarından güçlü kılacak yeni icat ve keşifler peşinde koşmaya, bizim istifademiz için yaratılan kainatı daha iyi tanıyıp ondan daha fazla yararlanma ve ona hakim olma yollarını bulmamızı sağlayacak çaba ve gayretlere boş verdiğimiz için mahrumiyetler, yokluklar, çaresizlikler, zaaflar içerisinde debelenip duruyoruz. Halbuki eğitilseler, imkanlar verilse, yol gösterilse, bunların hepsinin üstesinden gelebilecek, her sahada önümüzü açacak kabiliyette sayısız gençlerimiz var. Onları arayıp bulan, ellerinden tutan olmadığı için boşu boşuna heder olup, ziyan olup gidiyorlar. Bunları benim görmem bir anlam ifade etmiyor. Ama siz ve sizin gibi imkanı olanlar bunların üzerinde durup düşünse neler olmaz? Fakirleri, yoksulları, ihtiyaç sahiplerini arayın, bulun, kollayın, gözetin. Kendiniz bizzat uğraşamayacaksanız bu iş için vakıflar, sosyal yardım kuruluşları kurun. Arkanızdan amel defterinizin açık kalmasını temin edecek, size ecir ve sevap kazandıracak müesseseler bırakın. Kefenin cebi yok. Yarın ecel gelip çattığında bıraktıklarınızı mirasçılarınız paylaşıp bölüşür. Servetiniz heder olur, ziyan olur gider. Hepsinin hesabı tek tek sizden sorulur. Siz de size iki cihan saadetini kazandırabilecek servetinizin sadece yük ve vebaliyle elleriniz boş, Allah'ın huzuruna varırsınız. Allah muhafaza, ne kötü bir durum. Zaman zaman okuyorum, Avrupa'da, Amerika'da bile öyle servet sahipleri varmış ki, daha genç, sağlıklı, akılları başlarında ve bir yandan da kazanmaya devam ederken, yahu benim bu kadar servetim var, bana ve benden sonra kalan mirasçılarıma şu kadarı yeter. Gerisi orada burada bir şekilde çarçur olup gideceğine, ya da vergi olarak elimden çıkacağına, ben kendi adıma, milletime, memleketime faydalı olacak bir vakıf, bir hayır müessesesi kurayım. Onu her bakımdan kendi kendine yeter hale getireyim de, adım benden sonra da yaşasın diye düşünürler. Çok büyük müesseseler, eserler vücuda getirirlermiş. Esas Müslüman zenginlerin böyle davranmaları, servetlerinin belli bir kısmıyla mutlaka vakıflar ve hayır kurumları kurmaları gerekir. Maalesef bizimkilerin çoğu zekatlarını bile doğru dürüst vermiyorlar. Kimi zekat verdiği kimseyi minnet altında bırakmaya kalkıyor, kimi gösterişe kaçıyor, kimi bilmem ne. Zekat diye ayırdıkları ve verirken cimrilikten ellerinin titrediği 3 kuruşu da o kadar bölüp parçalıyorlar ki verdikleri zekat hiç kimsenin bir işine yaramıyor. Zekat verirken ben bu parayla kimin ne ihtiyacını görebilirim, kimi iş ve meslek sahibi yapabilirim, kimin hangi derdine deva olabilirim diye düşünmek lazım. Ne meslek sahibi insanlar var. Başlarına bir iş gelmiş, işleri güçleri bozulmuş, çoluk çocuğuyla mağdur duruma düşmüşler. İşte bu gibilerin imdadına koşup, onları tekrar iş güç sahibi yapmak, onların da bir dahaki seneye tekrar zekat verecek duruma gelmelerine çalışmak ne güzel olur. İş bilene yardım edin, iş kursun. Bilemeyene öğretin, yol gösterin. Maddi ve manevi destek olun ki, onlar da insanlara yük olmaktan kurtulsunlar. Kendi geçimlerini kendileri sağlayabilsinler. Üretken ve faydalı duruma gelebilsinler. Yoksa zekatı da sadakayı fıtır gibi verirsen, adam bir iki öğün karnını doyurur, sonra ne olacak? Ha bir de zekat dağıtmak için bazıları illa da Ramazan ayını bekliyor. Sanki insanlar Ramazan ayının dışında acıkmıyorlar, muhtaç duruma düşmüyorlar, hasta olmuyorlar, dul ve yetim kalmıyorlar, işlerini kaybetmiyorlar. Aslında beni niye konuşturup duruyorsunuz ki? Siz para kazanmayı da paranın harcanması gereken yerleri, toplumumuzun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını da benden daha iyi bilen kimselersiniz. Tek başınız altından kalkamayacağınız, güç yetiremeyeceğiniz işleri, güçlerinizi, imkanlarınızı birleştirerek yapın. Haram yoldan kazanılan mal ve servet insana büyük bir vebal olduğu gibi, helal yoldan kazanılan maldan da hesaba çekileceğiz. Allah verdiği nimetin şükrünü eda edip etmediğimizi, harcamamız, infak etmemiz gereken yerlere harcayıp harcamadığımızı, bize emanet olarak verilen bu nimeti en iyi şekilde kullanıp kullanmadığımızı bizden soracak. Müslüman her işinde Allah'ın rızasını aramalı, her yaptığı şeyi bir ibadet duygusu içinde yapmalıdır. Bu duygu ve düşünce içerisinde yaparsa, çoluk çocuğuyla ilgilenmesi, onlarla gülüp oynaması, şakalaşıp gönüllerini hoş etmesi bile Allah'ın rızasını kazanmasına vesile olur. Hatta Allah başka hiçbir ibadete vermeyeceği sevabı ona bu yüzden verir. Başka bir şekilde bağışlamayacağı günahlarını bu yüzden bağışlar. Müslüman para, pul, mevki, makam, servet sahibi olurken, ekonomik faaliyetlerde bulunurken de ibadet niyetiyle hareket ederse, yani insanlara caka satmak, üstünlük taslamak gayesiyle değil de, Müslümanların çarşısı, pazarı, ekonomik faaliyet alanları, gayrimüslimlerin, İslam ve Müslüman düşmanlarının egemenliği altında olmasın, düşmanlarımızı bu alanlardan çıkarıp atalım, buralarda yalnız Müslümanlar hakim olsun, Müslüman kardeşlerimize onurlu bir şekilde geçimlerini sağlayabilecekleri iş, aş ve meslek imkanları sağlayalım, merde, namerde kimseye muhtaç olmasınlar gibi düşüncelerle ticari ve sınai faaliyetlerde bulunur, İşyerleri, fabrikalar, müesseseler kurarsa, şüpheniz olmasın ki Allah yolunda gerçek bir cihatla cihad etmiş ve Allah'ın rızasına çok uygun bir iş yapmış olur. Onun bu yolla kazanacağı ecir ve sevabı hiç kimse başka bir ibadette kazanamaz. Hele bir de yer yerinde harcamasını bilir. O yoldan da Allah'ın rızasını kazanabilirse, dünya ve ahiretin bütün hayırlarına, izzet, şeref ve mutluluklarına erebilir. İşte gerçekten gıpta edilmeye, özenilmeye değer insanlar bunlardır. Öbür taraftan kazanırken ve harcarken Allah'ın rızasını gözetmeyenlerin kazançları da, harcamaları da onları yükseltmez, alçaltır, yerin dibine batırır, dünya ve ahirette onları kurtarmaz, aksine başlarına türlü belalar getirir, iki cihanın bedbahtı olmalarına sebep olur. Allah'ın cömertliğine, lütuf ve keremlerine, inam ve ihsanlarına ölçü ve sınır yoktur. Akıllı Müslüman, Allah'tan yalnız dünyayı veya yalnız ahireti değil, İkisini birden ister. Değerli dinleyenlerimiz, Temmuz 2004 sayısında Altınoluk Dergisi'nde yayınlanan Ali Yakup Hoca'ya göre zengin tesbihatı başlıklı güzel bir yazıyı Ali Yakup Hoca'nın tavsiyelerini, nasihatlerini anlatan, aktaran bir yazıyı paylaşmış olduk sizinle. Ve böylelikle biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın.